أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقناهم الله وكان الله بهم عليما. سورة نساء آيات 38-39. Nisa suresinde bu ayetlerden önce Allahu Teala aile içi problemlerinin çözümüyle ilgili bir hüküm bildirdi ve o hükmün sonunda da öncelikle aile fertleri yani topyekün Müslümanlar Allah'a ibadet ederlerse, Allah'a hiçbir şey ortak koşmazlarsa, anaya, babaya, akrabaya, yetimlere, yakın komşuya, uzak komşuya, arkadaşa, dosta ve tüm insanlara Allah adına iyilikte bulunurlarsa, Allah'la barışık bir hayat sürerler, Allah'la barışık bir hayata kavuşanlar da Allah'ın yardımıyla kendi aralarında da barışık olurlar, sulh ve sükun içinde bir ömür sürerler anlamında uyarılarda bulunmuştu. Bu uyarıların sonunda da Allah bencil olanları, kendince yaşayanları, şımarık olanları, böbürlenenleri sevmediğini ifade etmişti. Bencil olanların da genelde cimri oldukları ve cimriliklerini diğer insanlara da aktarma eğiliminde olduklarını ifade etmiştim. Bu şu anlama gelmesin diye sanki, şüphesiz ki Allah en iyisini bilir, biz anladığımızı söylemeye çalışıyoruz. Cimriler mallarına sahip olabilecekler değiller. Cimriler hiç mal harcamıyor da değiller. Önceki ayetle işte şimdiki okuduğum 38. ayeti birlikte düşündüğümüz zaman bakıyoruz ki cimriler de mallarını harcıyorlar. Ama cimriler mallarını ria ennas, insanlara gösteriş için harcıyorlar. İnsanlık için harcıyorlar. İnsan değer yargıları için harcıyorlar. Allah adına, Allah yolunda bir harcamalar yok. Sonuçta Müslümanın malı da bitiyor. Sonuçta Müslüman olmayanın malı da bitiyor. Müslüman malını Allah yolunda, Allah rızası için harcıyor ve böylece sonuçta cennet kazanıyor. Müslüman olmayanlar ise malını toplum adına harcıyor, toplum diğer yargılarına göre harcıyor. İnsanlara gösterişi böyle de tercüme etmeye ya da böyle yorumlamaya yöneldim. Çünkü ria ennas, insanların beğenisini kazanmak, toplumun diğer yargısına göre hareket etmek anlamına gelir. Kim ki toplum beğenisi için yaşarsa, toplum diğer yargılarına göre yaşarsa, Allah'ı devre dışı bırakırsa, bu hareketiyle Allah'ı memnun etmemiş olur. Çünkü ayetin bütünlüğü içinde konuya tekrar bir daha baktığımız zaman وَالَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ رِعَاءَ النَّاسِ, mallarını insanlara gösteriş için, toplum diğer yargıları için, toplum beğenisi için harcayanlar وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ, Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyenler diye cümlenin bitişine ya da ifade edilecek olan bölümün bitişine şahit oluyoruz. Demek ki ria ennas, toplum diğer yargılarına göre, toplum beğenisi için, toplum adına yaşanan bir hayatın beraberinde وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ de var. Allah'a ve ahiret gününe iman etmeme de var. Biliyorsunuz Allah adına yapılan harcamalarda da topluma yönelik harcama söz konusu. Ama bir tarafta ki 36. ayette de bu dikkatimizi çekiyor. Allahu Teala Allah'a ibadet edin, ona hiçbir şey ortak koşmayın diyor. Arkasından da anaya babaya itaat edin, anaya babaya ibadet edin, akrabaya ibadet edin, yetimlere ibadet edin demiyor. Anaya babaya, akrabaya, yetimlere, yolculara, yakınlara, uzaklara Allah adına iyilikte bulunun diyor. Böylece hayatı Allah adına yaşayıp Allah'ın kullarına iyilikte bulunmak İslam, hayatı Allah adına değil, Allah'a ve peygambere, Allah'a ve ahiret gününe imanla değil, toplum adına, toplumun kendisince oluşturduğu inanç ve felsefe doğrultusunda yaşayıp topluma da yardımcı olma, topluma da iyilik yapma ayrı bir şey. Birinde temel Allah'a ve peygambere, ahiret gününe iman, diğerinde ise Allah'a ve peygamberi red, topluma veya insana iman esası üzerine bina edilmiş bir sistem. Her ikisi de ayrı yollarda seyrediyor. وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ, ayetin son bölümü, وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَر۪ينًا, kim için şeytan arkadaş olursa, فَسَاءَ قَر۪ينًا, o ne kötü bir arkadaştır. Demek oluyor ki, Allah adına yaşanmayan bir hayatı sevk eden, bir hayatı yönlendiren şeytan oluyor. Ya bu dünyada bir insan Allah adına yaşar, yaşantısına Allah karar verir, Allah'a ve peygambere iman doğrultusunda ömür sürer, ya da Allah'tan başkası adına bir hayat sürer, Allah'tan başkası adına hayat sürenin yolunu da şeytan belirlemiş oluyor. 39. ayet, sure Nisa, ve mâ de aleyhim, Allah adına yaşamayı bir tarafa bırakıp, toplum adına, insanlık adına yaşamayı hedefleyen ve böylece Allah'ı değil de şeytanı dost kabul eden insanlara bir uyarı. Ve mâze aleyhim lev âmenu billâhi vellevmil âhir ve enfekû mimmâ razakahumullah. Ne oluyor ki bu insanlara? Şayet bu insanlar Allah'a ve ahiret gününe iman etselerdi ve Allah'ın kendilerine vermiş olduğu rızıktan da Allah yolunda harcasalardı, daha güzel olurdu. Ve kânallâhu bihim alîmâ, Allah onları bilir. Kendileri için daha hayırlı olanı yapmaları varken, bu insanlar acaba niye kendilerine hayır getirmeyecek bir cimrilik ve bir harcama içindeler sorusu bize geliyor. Sûre Nisa ayet 40. İnnallâhe lâ yâzlim mithkâle zerre. Muhakkak ki Allah zerre ağırlığında kimseye zulmetmez. Muhakkak ki Allah zerre ağırlığında olsa dahi kimseye zulmetmez. Allah'ın verdiği hüküm tamamen hak ve adalete uygundur. Ve in tekü haseneten yudâifâ. Bir iyilikle gelirsen onun karşılığı kat kat artırılır. Ve yu'ti min ledünhü ecran azîma, ve katından Allahu Teala o iyilik yapana da büyük mükafat verir. Genel değerlendirme yapacak olursak, Allahu Teala Müslümanla kafiri ayırıyor. Müslümanla kafiri ayırt ederken de Müslümana vereceği hükümde de kafire vereceği hükümde de adaletli davranıyor. Müslümanlara adaletli bir şekilde cennet veriyor, kafire de adaletli bir şekilde cehennem veriyor. Müslümanların amellerinin hepsini ölçüsüne göre değerlendiriyor. Zerre imanı fazla olan, zerre ameli fazla olanla zerre imanı ve ameli az olana farklı bir şekilde cennet veriyor. Bu böyle olunca bir defa Müslümanlar ayrıldı, kafirler ayrıldı. Kafirlerin hepsi cehennemlik. Müslümanların hepsi de sonuçta cennetlik olacak. Ama Müslümanların cenneti cehenneme girmeden hak edenleri cennete giderken, Müslümanların cenneti cehennemde azap çektikten sonra hak edenlerin de cehennemi görmesi de yine Allahu Teala'nın adaletidir. Müslümanları kafirlerden ayırması Allah'ın adaleti. Yine Allah'ın adaletidir ki Müslümanların amelleri, imanları çok iyi olanlarını cehennemi hiç göstermeden cennete götürecektir. Bu da Allah'ın adaletidir. Günahları nispetinde cehennemde azabı ve cezayı çektikten sonra birer birer cehennemden kurtulup cennete gitmeleri de yine Allah'ın adaletidir. En sonuçta söylenecek söz, Allah zerre imanı olanla, şirksiz ama, şirk olmadan, Allah'ın istediği bir imanla, imanın en alt düzeyinde olan bir Müslümanla, imanı olmayan bir kafiri ayırt edecektir. Hiç imanı olmayan, şirki olan kimseleri cehennemden çıkartmayacaktır. Ama zerre imanı olanlar da sonuçta cehennemden çıkartıp cennete girdirecektir. Ama cehennemden çıkıp cennete girecek olan Müslümanları da birdenbire tamamen hayatı cennete hak edecek olarak yaşayan kimseler gibi, siz hiç cehennemi görmeyin, madem ki siz Müslümanız dediniz, şirkte karıştırmadınız, buyurun cennete de demeyecek. İşte anlayabildiğimiz kadarıyla Allahu Teala'nın ahirette vereceği adaletli hüküm bu. İyilik yapana kat kat fazlasını verecek. O da adaleti, çünkü dünyada bunu böyle vaat etmiş. Kötülük yapanın da karşılığını aynı ölçüde verecek. Sûre Nisa ayet 41. فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَا اُلَٰئِ شَهِيدًا İşte o gün hakların ödeneceği, insanların cennete ve cehenneme sevk edileceği gün, acaba insanların durumu ne olur diye Allah-u Teala o günle uyarır. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam arkadaşlarından birine bana Kur'an oku der. Ya Resulallah, Kur'an size nazil olduğu halde ben size nasıl Kur'an okurum demesine karşılık oku. Ben başkasının okuduğu Kur'an'ı dinlemeyi de severim der. Ve o Müslüman, yanlış hatırlamıyorsam ya Übey bin Ka'b ya da Abdullah bin Mesud, Kur'an okumaya başlıyor. Bu bölümü okuyor. Bu bölüme gelince bakıyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın gözlerinden yaşlar akmaya başlamış, sakalını ıslatıyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı ağlamaya sevk eden ve ona gözyaşları döktüren uyarı ya da bölüm bu ayetler, okuyorum. 41. ayet ve 42. ayet Sure Nisa. فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ Her bir ümmetin bir şahitle bize geldiği zaman durumu nasıl olacak? وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَا اُلَٰئِ شَهِيدًا Seni de o tüm ümmetlere şahit olarak getirdiğimiz gün, acaba onların durumu nasıl olacak? Seni tüm insanlara şahit olarak getirdiğimiz bir gün. Senin şahit olduğun ümmetini de ve diğer ümmetleri de ayrı ayrı şahitlerle huzurumuza getirdiğimiz ve onları cennet ve cehenneme sevk edeceğimiz gün durumları ne olur? Yevmeydin o gün, yeveddüllezine keferu ve asavur rasul, kâfirler ve Rasûl'e isyan edenler isterler ki lev tüsevvâ bihimül ard, yerle birlikte olsunlar, toprak olsunlar, o anda hayatları bitsin ve de kendilerine uygulanacak hüküm uygulanmasın. Ve lâ yektumûne Allâhe hadîfe, Allah'a hiçbir sözü de gizleyemezler. O anda artık Allah'ın huzurunda şahitlerle birlikte hüküm verilecek ve şahitler, başta Rabbimiz Teala, büyük şahit, Allah'ın bilgisi ve levh-i mahfuzda yazdığı yazılar, kader, şahit, tüm insanların omuzlarında iyilik ve kötülüğü yazan meleklerin yazdığı kitaplar, şahit, İnsanların kendi varlıkları, bedenleri, gözleri, kulakları, tepeden tırnağa bütün bedenleri şahit ve insanların yeryüzünde gezip dolaştıkları dünya şahit. İşte tüm şahitlerin orada hazır bulunduğu ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın da evet ya Rabbi sen bütün insanlığa peygamber seçtin, peygamber gönderdin ve gönderdiğin peygamberler de insanları sana kulluğa çağırdı. Senin adına kulluğa davet etmeyen peygamberin olmadığı hiçbir toplum yoktur. Ya Rabbi beni de bütün insanlığa gönderdin, ben de senin bana yüklediğin görevi yerine getirdim diyecek ve hiçbir kimsenin o gün Allah'a itiraz etme hakkı da olmayacak. İşte böyle bir gün, acaba bu insanların durumu ne olur diye anlam verebileceğimiz ayeti okuyunca Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabisinden bir tanesi Efendimiz gözyaşlarını tutamıyor ve ağlıyor. Allah'ın rahmetini, Allah'ın gazabını en iyi bilen Peygamberimizdir. Cenneti ve cehennemi en iyi tanıyan Peygamberimizdir. Cenneti en fazla arzu eden de bundan dolayı ve cehennemden de en fazla korkan Muhammed Aleyhisselam olmuştur. Bilgi imanı artırır, samimiyetle elde edildiği sürece ve iman da insanlara güzel bir hayat yaşatır. Ama insan vahyi Allah bilgisini artırmazsa, imanı da o noktada az kalacaktır. İmanı az olanın Allah'a samimiyeti ve ibadeti de şüphesiz ki az olacaktır. Sure Nisa ayet 43, iman edenlere bir hitapla başlıyor bu ayet. Farklı bir konu, şimdiye kadarki gündemde olan konuların dışında bir konu. Hep aile problemlerini gündeme getiren ve onlara çözüm sunan ayetlerle karşı karşıya kalmıştık. İşte son ayetler bizi birdenbire ahirete götürdü, ahiretle uyardı bizi. Bu ayet ise, ey iman edenler, ya eyyühellezine amenu, la takrabus salat ve entüm sükara. Namaza yaklaşmayın diye başlıyor ayet. Ama burada cümle bitmiyor. Ve entüm sükara. Sarhoş olduğunuz halde namaza yaklaşmayın. Biliyorsunuz sure Medine'de inmiş bir sure. Bu ayet gelinceye kadar Müslümanlar içki içiyorlar. Şüphesiz ki içki içenler sarhoş da olurlar. Ama namaz da kılıyorlar. Sarhoş olan insanın genelde ne dediğini bilmez bir özelliği olur. Namazda bu sefer ayetleri ters türs okumaya başlıyorlar. Hatta anlam değişiyor. Anlam değişince de iyilik isteyecekleri zaman kötülük istiyorlar. Allah'a ibadet ederiz derlerken Allah'a isyan ederiz diyorlar. Bu durumda Rabbimiz Teala içki problemine yeni bir aşama getirdi. Bundan önce Bakara suresinde sana içki ve kumardan sorarlar, de ki onda insanlar için fayda da var, zararı da var ama faydası daha çok dedi. Burada ise ikinci aşamada madem içki içiyorsunuz, hiç olmazsa namaza yaklaşmadan önce, namaz kılmadan önce içki almayın ki namazda bir yanılgı içine düşmeyin diye bir uyarıda bulundu. Tekrar devam ediyorum ayetin devam eden cümlelerini. Hatta ta'lemu ma tekulun. Ta ki ne dediğinizi bilinceye kadar. Sarhoş iken namaza yaklaşmayın buyruğunu da bundan dolayı veriyor Allah-u Teala. Çünkü sarhoşken ne dediğinizi bilmiyorsunuz. Ne dediğinizi bilmez iken namaza yaklaşmayın. Ne dediğinizi bilir hale gelin, o zaman namazınızı kılın. Namaz vakti geçecek. İçkili oldukları halde böyle bir durumda namaz kılamayacaklarsa, o zaman namaza engel olamayacak şekilde içki içmeye devam edecekler demektir. Ya dese namaz geçecek şekilde eğer içki içiyorlarsa bu olmuyor demektir. Bir aşama ile daha onları içkiden biraz uzaklaştırmayı hedefliyor Allah-u Teala. Bu işin içki ile ilgili olan yanı. Bunun bir de Kur'an'ı anlama ve namazda okuduğumuz ayetleri anlama ile ilgili bir yoruma sevk etse bizi acaba ne olur? Şöyle desem, inşallah yanlış olmaz. Madem ki Allah-u Teala namazda ne dediğini bilmez hale getiren sarhoşluk olduğu halde böyle bir namaza yaklaşmayın emri veriyorsa ya da böyle bir yasak getiriyorsa, peki namazda okuduğu ayetlerin ve surelerin ne olduğunu bilmeyen bir kimsenin namazına ne diyeceğiz? Farklı okusak, şöyle desek olur mu? Ey Müslümanlar, namazda ne dediğinizi bilecek bir şekilde namaz kılın. Doğru mu bu cümle? Doğru. O zaman Allahu Ekber ile başlayan namazın Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ile bitinceye kadarki tüm devrelerinde başlangıç, ayakta durma, okuma, Kur'an okuma, sure okuma, Fatiha okuma, rükû, rükûda tesbihler, sonra kalkış, secde, aradaki sözler, lafızlar ve secdedeki tesbihler, oturmadaki söylediğimiz sözler, dualar, bütün bunları bilmeden bir namaz kılmayacağız. Namaz kılan mümin, namazda ne okuduğunu bilecek, ne dediğini bilecek. Böylece namaz Allah'ın istediği şekilde samimiyetle tamamlanmış olacak. Namazda ne dediğini bilmeyen, ne okuduğunu bilmeyen bir kimsenin kıldığı bir namaz, Allah-u Teala'nın içkili iken, sarhoş iken namaza yaklaşmayın, çünkü ne dediğinizi bilmiyorsunuz değerlendirmesinin içinde olan bir namazdır. Demek ki bir Müslüman Allah adına en güzel bir şekilde ibadete yöneldiği zaman, ki Allah adına gerçekleştireceği ibadetlerin başında namaz vardır. Namaz bir anlamda kulluğun sembolüdür. O namazı bilerek ifa edecek ve baştan sona kadar namazda söyledikleri sözlerin, yaptıkları duaların, okuduğu ayetlerin ve surelerin kendisine ne dediğini ve kendisinin o sözlerle Rabbine ne dediğini bilmesi gerekecek. Şimdiye kadar şayet namazdaki okuduğumuz sureleri ve duaları ve tesbihleri, lafızları, sözcükleri eğer bilmiyorsak, bugünden itibaren, madem ki bu ayeti okuduk Allah'ın izniyle, Kur'an'ı anlamaya çalışacağız ve anlamaya çalıştığımız Kur'an'ın içinden anladığımız sureleri, ayetleri namazımızda okuyacağız ve bu bilgimizi sürekli geliştireceğiz ve Allah'ın izniyle okuduğumuz Kur'an bize ne diyor? Namazda gerçekleştirdiğimiz, namazla gerçekleştirdiğimiz bu eylem, bu amel bizi nereye götürüyor ve namazda söylediğimiz sözler, yine ayetler ve hadisler ve dualar ne anlama geliyor? Bilerek bir hayat yaşamamız gerekiyor Allah'ın izniyle. Ayeti okumaya devam ediyorum. وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِي سَب۪يلٍ hatta تَعْتَسِلُ. Cünüp iken de yaklaşmayınız, ancak yolcu olmanız müstesna. Hatta تَعْتَسِلُ, ta ki gusledinceye kadar. Cümleyi tekrar baştan alıyorum. Ne dediğinizi bilmez bir halde, yani sarhoş halde iken namaza yaklaşmayınız. Bir de cünüp iken de namaza yaklaşmayınız. Ama yolculuğunuz bunun dışında. Çünkü yolculukta bir Müslüman teyemmümle de hemen namaz kılmak zorundadır. Cünüp iken de namaza yaklaşmayın, ta ki gusledinceye kadar. Sarhoşluktan kurtuluncaya kadar namaza yaklaşmıyorsunuz. Gusledinceye kadar namaz kılmıyorsunuz. Namaz vaktinde de kılınacaktır. Mutlaka namaz kılacaksınız. Sarhoş bir konumda olmamaya çalışacaksınız. Cünüp olduğunuz zaman da hemen gusledeceksiniz. Ve in kuntum merda ev ala seferin ev ca'a ahadun minkum minel gha'iti ev la mestumun nisa'e. Sizler eğer hastaysanız, seferdeyseniz yahut abdestinizi bozmuş iseniz yahut kadınlara dokunmuş iseniz, felem tecidu ma'en, su da bulamamışsanız, feteyemmemu sa'iden tayyiben, tertemiz bir toprağa niyetlenin ve o toprağa elinizi vurun. Femsehu bi vücuhiküm ve eydiküm, o toprağa elinizi vurduktan sonra, niyetinizle birlikte, abdest niyetiyle elinizi vurduktan sonra yüzünüzü meshedin, sonra bir daha toprağa yönelin ve elinizle vurun, ellerinizi meshedin. Gusül yapmaya yahut abdest almaya gücü yetmeyen kimselere Rabbimiz Teala bir kolaylık lütfediyor. Bu kolaylığı, teyemmüm kolaylığını bir daha açıklamaya çalışayım. Bir Müslüman hasta, cünüptür, hastadır, gusledecek imkana sahip değildir, teyemmüm edecektir ve namazını kılacaktır. Bir Müslüman hasta, cünüp değil, abdest alacak imkanı da yok, teyemmüm edecektir, namaz kılacaktır. Bir Müslüman seferde ama cünüp oldu, hemen orada gusletme imkanına da sahip değil, seferde olduğundan dolayı teyemmüm edecek, namazını hemen ikame edecek. Bir Müslüman abdestini bozdu, bundan dolayı namaz vakti içinde de bulunuyor, hemen abdest alıp namaz kılması gerekecek, fakat su yok, imkan bulamadı ya da hasta, hemen teyemmüm edecek, namazını kılacak. Bir Müslüman kadınlara dokundu, yani kendi helallik eşine dokundu. Bu dokunma cinsel ilişkiye varınca kadar bir dokunma ise gusletmek zorundadır. Gusledip hemen namaz kılacak ama su bulamamış ise hemen teyemmüm edecek, namazını kılacak. Bir Müslüman hanımına dokundu, bu dokunması abdestini bozacak şekilde oldu. Abdest alması gerekiyor çünkü namaz kılacak ama su bulamadı, abdest yerine teyemmüm edecek ve namaz kılacak. İşte bu ayet-i kerimeler teyemmüm edecek bir Müslümana böyle bir kolaylık lütfediyor. Usul ve abdest için usul ve abdeste gücü yetmeyen Müslümanlara Allah teyemmümü lütfederek hemen niyet edin, tertemiz bir toprağa ve ellerinizi vurun, ilk önce yüzünüzü meshedin, sonra kollarınızı dirseklere kadar meshedin, o toprağa vurduktan sonra böylece guslün ve abdestin yapacağını toprağa niyetle vurup yüzünüzü ve kollarınızı meshetmeniz kazandırmış olacaktır size. Ve bu da Allah'ın büyük bir lütfu. İnnallâhe kâne afüven gafura. Allah affedicidir, gafurdur, bağışlayandır, mağfiret edendir. Sure Nisa ayet 44. Elem tera ilellezîne utû nasîben minel kitâb. Elem tera, görmedin mi? İlellezîne utû nasîben minel kitâb. Kendilerine kitaptan bir nasip, bir pay verilenleri görmedin mi? Tevrat bilgisine sahip olmuş bunlar. İncil bilgisine de sahip olmuş bunlar. Ve bu ayetleri o gün peygamber döneminde belki hep Yahudi ve Hristiyanlara göre okumuş olsak da bugün kıyamete kadar da Müslümanlar da içine alan bir okumayla okumak zorundayız. Rabbimiz Teala bilhassa utu nasiben minel kitap ya da ehli kitap gibi lafızlarla konuya açıklık getiriyor. Utu nasiben minel Tevrat, utu nasiben minel İncil demiyor ki ileride Müslümanlar bu ayetler Tevrat'la, İncil'le, Yahudilerle, Hristiyanlarla ilgili deyip de bu uyarlardan kendilerini uzak tutmasınlar diye. Utu nasiben minel kitap. Kitap deyince Tevrat, Zebur, İncil aklımıza gelir de Kur'an aklımıza gelmez mi? Ehli kitap deyince sadece Tevrat ehli, İncil ehli aklımıza gelmeyecek. Ehli kitap deyince kitaptan kendilerine nasip ve pay ayırılanlar, bir kitap kendilerine lütfedilenler denince aklımıza hemen Kur'an da gelecek. Kur'an kendilerine verilip de daha önceki Tevrat ve İncil'e sahip olmayanların durumuna düşen kimseler de aklımıza gelecek. Yani bizler de bu ayetler içinde yerimizi bulacağız. Kim ki kendisine Tevrat, İncil, Zebur ya da Kur'an verilmiş de o bilgiyle hidayet olacağı yerde, o bilgiyle Allah'a kul olacağı yerde, o bilgiyle cennete gidebileceği mümkünken, yeşterûnet dalâle, cenneti satıp karşılığı cehennem, hidayeti satıp karşılığında sapıklık, İslam'ı satıp karşılığında şirk ve küfrü satın alırsa ve yuridun, işte onlar istiyorlar ki en tatillü sebil, Allah yolundan sapmayı ve saptırılmayı istiyorlar ya da saptırmayı istiyorlar. Kim ki hidayete yaklaşmış, İslam'ı bulmuş ve Müslüman olabilme imkanına sahipken Allah'ın dininden başka bir dine giderse en kötü bir alışveriş yapmış demektir. Sapıklık için, cehennem için cenneti ve hidayeti satmış demektir. Bu ise yolun en kötüsüne, yolun en sapkınına gitmek demektir. Aynı zamanda bu kimseler başkalarını da saptırmaya yönelen kimseler demektir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة فإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل